Para kazanmanın bin bir türlü yolu var. Bizler Ahmet Caner, Burak Seyman ve Kadir Köymen, 3 girişimci ve ihracatçı, bu podcast'te size sıra dışı ve ufkunuzu açacak işlerden bahsediyoruz. Bin bir iş başlıyor.
Bin Bir İş'in 9. bölümüne hoş geldiniz. Ben Burak Seyman. Bu bölümde Kapalı Çarşı'daki atölyesinde bakır ve gümüşten cezve, tava, tencere gibi pişirme aletleri üreterek bunları distribütörleri aracılığıyla dünya şeflerine ve lüks tüketim yerlerine satan Soy markasını inceleyeceğiz. Detayları konuşmak üzere sözü Ahmet Bey'e bırakıyorum.
Evet, bu hafta çok keyifli, severek izlediğim, takip ettiğim bir firmayı izleyeceğiz. Burada üst seviye, üst segmente hitap eden, daha çok pişirme konusundaki profesyonelleri ilgilendiren, bakır ve gümüşten yapılan mutfak aletleri, tava, cezve, buna benzer aletleri yapan Emin Ali Enci İnceli, yani bunun girişimini inceleyeceğiz. Normalde bildiğimiz bakır, herkesin ilk aklına gelen, evin bir kenarında bekleyen ve çok kullanılmayan alettir. Ama Emir Bey buna yeniden bir şekil verip bir global markaya yaparak uluslararası müşterilere ulaştırmayı sağlamış. Detaylarına birazdan geçeceğiz.
Ben de videoyu açtım bir yandan. Şu anda bakırla alakalı ürünlerini gördük az önce. Bu video bu arada nedir derseniz, bu videonun adı da aslında İngilizce bir video. Ve şurada adı da yazıyor. Munchies Presents Interview with a Real Pot Dealer diye sanıyorum. Tamamen başka bir şeyin.
Kadir, buradaki tanıtım videosunda bayağı kapsamlı, yarım saatten fazla mülakat, tanıtım programı yapıyor, röportaj yapıyorlar açıkçası. Ve Emir burada her şeyi anlatıyor. Aslında tam da Kapalı Çarşı'nın hemen arkasında bu işi nasıl yaptığını, hangi ustalarla çalıştığını, ürünün ve işin püf noktalarını tek tek anlattığı bir video. Emir'in hikayesi şöyle başlıyor. Kendisi bir aslında diplomat çocuğu. Bu yüzden farklı ülkelerde dolaşırken hem babası diplomat, annesi diplomatın yanı sıra çok güzel yemek yapıyor. O da ona yardım ediyor. Ve böylece yemekle iç içe büyüyor. Kendisi de çok iyi bir eğitim aldıktan sonra, ki 8 dil biliyor. Yani bu arada aslında diplomat olmak üzere devam ederken, üniversiteyi bitirdikten sonra diplomat olmak isterken bir anda bu biraz daha ağır basıyor ve kendi profesyonel olarak bu işe adım atmayı istiyor. Bundan sonrasını Burak anlatsın. Arayışa giriyor.
Ondan sonra aslında şöyle bir durum yaşanıyor. Kendisi Ahmet Bey'in bahsettiği gibi 8 dili biliyor ve konuşuyor. Hatta İsviçre'de, Almanya'da, Kanada'da eğitim hayatının farklı bölümlerinde bulunuyor. Bundan dolayı zaten aslında son olarak ulaşacağı yer, yani Dışişleri Bakanlığı sınavlarına çocukluktan beri hazırlanıyormuş gibi bir hayat geçiriyor. Eğitim hayatı bu şekilde devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı'nın sınavlarına hazırlanırken annesine yardım etmeye devam ediyor. Yemek yapmaya, yemeklerin yapılmasına yardım etmeye devam ediyor. Ve evdeki bakır tencereden eskidiğini fark ediyor. İnternetten bakır tencere almak isterken bir bakıyor ki Türkçe değil de İngilizce yazdığımda ben bakır tencere kelimesini, hiç Türk ürünü yok. Bütün piyasayı Fransızlar ve İtalyanlar kapsamış. Türlü türlü ürünlerle kendi markalarını ortaya çıkarmışlar ve bu pazarda gerçekten iyi iş çıkarıyorlar, iyi iş yapıyorlar. Demiş ki biz Türk kültüründe hani yeri olan, İyi yaptığımız bir ürün, bakırdan işte cezvedir, tenceredir, tavadır. Bunları neden biz yapmıyoruz? Ve bu konuyu ciddiye almış. Demiş ki bu işi ben üstleneceğim. Bunun üzerine de işte öncelikle Gaziantep gibi bazı şehirlere seyahat etmiş. Orada bazı eğitimler almış. Sanırım 6 ay kadar orada kalıp ustaların yanında eğitim almış. Ardından Suriye'ye gitmiş. Suriye'de gerekli yerlerde bazı işleri, detaylarını öğrenmiş. Ve ardından İstanbul'a dönerek Kapalı Çarşı'da bir bakır ustası olarak kendi işini yapmaya başlamış. Ama buradaki önemli konulardan biri, en önce biz bu işi aslında çok iyi yapıyoruz. Neden? Uluslararası piyasalarda, global piyasalarda kendimizi yeterince iyi tanıtamadık sorgusuyla başlamış. Ve bunun gerçek, yani nasıl yapılması gerektiğinde gitmiş, yerinde öğrenmiş. Ardından tabii yeterince İngilizce dil bildiği, yani yabancı dil bildiği için de bunu bir şekilde avantaja dönüştürerek bütün ürünlerini global piyasaya hazır, global piyasaya satılacak şekilde hazırlamış. Ve hani ürünleri baştan sona gerçekten yüksek kaliteli. Ben bilmiyorum başka bir yer var mı gümüşten işte tencere yapan, tava yapan ve yani 999 karat saf gümüşten bu işi yapan. Bilmiyorum.
Web sayfasına girerek ürünlere de bakabiliriz Kadir aynı zamanda. Tabii. Yani bakır ve gümüş deyince yani insanların tam gözünde şekillenmedi galiba. Evet. Şu an web sayfasında gördüğünüz gibi bayağı üst seviye premium ürünler ortaya çıkmış. Kendi mülakatında anlattığı yani yemek pişirmek için ısıyı kontrol etmek için özellikle bu bakırın ve gümüşün inanılmaz şekilde bir kontrol sağladığından bahsediyor. Aynı zamanda aslında bakır ve gümüş virüs ve bakteriye karşı da oldukça dayanıklı. Hatta bununla ilgili de araştırmalar var. Virüs ve bakteri taşımayan iki maden olarak anlatılıyor ki şu son dönemde biraz daha hijyene önem verdiğimizi düşünürsek bu konuda da bir avantaj sağlıyor diyebiliriz.
Yani bakır kalaylatma diye bir şey hatırlıyorum ben. Bakırın kalaylatılması, ondan sonra kalayın yemeğe karışması, kalaylatılmamış, yani kalay eğer kalmazsa ve direkt bakırın üstünde pişerse bunun aslında tehlikeli olduğu, zehirli olduğu ile ilgili şeyler hatırlıyorum. O yüzden bize en azından Türkiye'de bu öğretildi. Neden bakır kapta yemek yemememiz gerektiği, çelikte yememiz gerektiği falan filan gibi şeyler öğretildi. Bunları nasıl aşmışlar merak ediyorum. Ya da bunlar zaten önemsiz detaylar mıydı? Burada çünkü sağlık konusunu şimdi çok böyle şey yaptım böyle. Ne yapıyorlar? İhraç ettikleri şey nasıl kalaylatıyor?
O tamamen farklı bir şey. O kaplamayla ilgili benim hatırladığım. Bunlar tam döküm. Yani o senin bahsettiğin zaten daha ekonomik. Yani sanırım evlerde kullandığımız aslında kaplama. O kaplamada da arada senin söylediğin gibi bir fire olursa sıkıntı oluyordu. Bizim burada bahsettiğimiz tamamen döküm bakır ve tamamen döküm gümüş. Zaten bu fiyatlar yani bir cezve $75 başlıyor ve sanırım 13 bin dolar
gidiyor. Evet.
Mesela ben burada bir Huni görüyorum. Evet. Huni'yi $37. Şurada bir $4,500 bir şey görüyorum. Doğru mu bu rakam ya?
Evet.
Doğru evet.
Tencere.
Gümüş tencere ama bu komple bakır da yok. Sadece kulpları bakırdan, tamamı gümüşten. Doğru mu görüyorum bilmiyorum da. Çok ilginç.
Kesinlikle doğru. Yani şey 13 bin dolara kadar ürünü olduğunu kendi de söylüyor zaten. O videoda da biz bunları paylaşacağız. Videoda zaten işlem yaparken aslında bir tencere yapar gibi değil de gerçek bir mücadele gibi bir titizlik. Bir girişimde olması gereken aslında bir belli bir problemi çözmek, belli bir kitleye hitap etmek ve bir katma değer ekleme konusunda Burada tam not alıyor. Ek olarak benim not aldığım şöyle bir şey var. Ekibini tamamen bu işi çok iyi bilenlerden topluyor ki Türk de var, Mısırlı da var, Suriyeli de var. Burada tam video geçiyor. He's the best diyor. O dövme işlemini yapan Suriyeli bir arkadaşa. Sonra polishing Kadir sen bu yani aşamaları tek tek yapan kişilerin gerçekten bu alanda yıllardır tecrübesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ekibi özellikle toplamış ve zaten hem ekibine hem de yaptığı işe hani biz bu işin Ferrari'siz diyebilecek kadar da özgüvene sahip. Tahmin ediyorum müşteriler arasında hem Rus zenginleri var hem de Arap zengin müşterileri var ki şöyle bir cümle sarf ediyor. Biz bunlardan Arap müşterilerimizin yatlarına set halinde sipariş aldık diyor. Yani 4.000 tencere bilmiyorum bir mutfakta set kaç adet ekipmanla kurulur ama herhalde bir kabaca 50-60 bin doları ve hatta daha fazlasını belki tek seferde bir yatın mutfağına göndermiş olabilirler diye düşünüyorum.
Ya belki erken mi oluyor bu mevzuya girmek ama gerçekten yani şimdi ben orada çok iyi insanları bir araya getirmiş ya işin ustalarını ve onlar da gerçekten canla başla çalışıyorlar. Bunu ne sağlamış? Yaptıkları işin karşılığını almak. İnsanlar yaptığı işin karşılığını alırsa yani ne bileyim bakırla uğraşırken en çok parayı kazanacağı yerde çalışırsa tabii ki de insanlar bunun peşine giderler. İyi insanları böyle toplarsın. Ama işte en büyük fark şu. Türkiye içerisinde pazarlamak yerine dünyada pazarlamak. Ve bu sayede çok daha parası olan insanlara ulaşmak. Yani güçlü müşteriye ulaşmak. Hep aynı konuyu tekrar tekrar pekiştirmek için söylüyorum. Burada da yeniden tekrar aynı şeyi görüyoruz. Güçlü müşteri nihayet ürünümüze gerçek değerini ödeyebilir. Gerçek değerini ödeyebildiği anda biz de gerçekten o işi yaparız, en iyi insanları toplarız, en iyisini gideriz, yatırımını yaparız. İşi yani kusursuz noktaya öyle getirebiliriz. O yüzden tekrar tekrar burada o görülüyor. İhracat, yani elimizdeki imkanları, güzel şeyleri ihraç ettiğimizde tıkanıklık inanılmaz açılıyor. İç pazardan çıkıp global pazar açılınca tıkanıklık inanılmaz açılıyor. Uzattım ama öyle bir yeniden araya virgül atmış oldum. Buyurun.
Gayet doğru oldu söyledikleriniz. Ben de birkaç ekleme yapmak istiyorum. Bu fiyat skalası bazında aslında neler hani bizim elimizde bulunan şu an yapabileceğimiz neleri hangi fiyatlara satıyorlar? Kadir abi eğer bulabilirsen shop kategorisinde Subar diye Subar başlıklı bir bardak var ve 70 dolara satılıyor. Orada aslında soy markasının daha böyle elegans bir çalışmasını görebiliyorsunuz. Doğrudan yani bir su bardağı ama daha yani fantastik, daha hoş. Gerçekten suyu böyle keyif alarak içmenizi sağlayabileceğini iddia eden bir ürün geliştiriyorlar. Ve bunun gibi aslında elimizde bulunan ne varsa artık hepsini aslında nasıl ambalajlarız da farklı bir his oluşturabiliriz. Bunu düşünebiliriz. Bunun yanında, bu bardağın yanında bir de shot bardağı vardı. Onu
Onu
üçüncü sayfanın,
ha, üçüncü
pardon,
sayfada mı? Tamam
birinci
bakayım.
sayfanın ortasındaymış. Birinci sayfanın
Tamam
ortasında.
bakayım. Yalnız
Leyla ve Mest
evet.
iki tane bardak var.
Evet. Leyla
İsimleri de
ismini
Türkçe
koymuşlar.
koymuşlar. Yani hem hani bizim kültürümüzü temsil ediyor hem de gerçekten basit ancak güçlü bir ürün.
Evet.
Ve içine girdiğiniz zaman ürünlerin her zaman size bir kişiselleştirme imkanı sunuyor. Eğer iki tane istiyorsanız ona göre, dört tane istiyorsanız ona göre ya da lining kısmında silver veya diğer işte renkleri seçebiliyorsunuz. Bu alanda da bazı özelleştirmeleri var yani sadece bu en iyi malzeme üretip gerisini bırakmamış. üstüne bazı eklentiler de var.
İsimler çok güzel. Mest ismi çok güzel. Subar, Leyla, bunlar hep Türkçe falan isimler. Altı üstü bir su bardağına da hikaye eklemek, onun işte gümüş, bakırdan olması falan. Yani insanlar hikaye de istiyorlar. İnsanın hayatında değişiklik istiyor. Her gün aynı cam bardaktan ya da işte diğer klasik düz bardaktan su içmek istemiyor. Özellikle zenginlerin bu tarz ihtiyaçları var ve rahatlıkla $95 da verirler. $75 da verirler. İşte Subar için $70 da verirler. Mesele değil. Gerçekten zengine çalışmanın hani çok az zengin var. Çok az zengine ulaşmak da çok zordur. Onlardan ne kazanabiliriz ki kafası aslında sorgulanması gereken bir kafa. Aslında önce zengine...
Kadir'im, orada bir ekleme de yapmak istiyorum. Burada evet şey var. Premium bir ürün ve gelir düzeyi yüksek insanlara hitap ediyor. Ama bir taraftan da ben bu araştırma notlarımda görmüştüm. Şefler bu tencere tavaları yemek pişirirken kullanıyor. Bu ısınma veya diğer konularda yani daha geniş bir yelpaze sunuyor. Yani bir aşçıya yemek yaparken o bir araç olduğuna göre hem yani yanlış hatırlamıyorsam gümüş 1700 dereceye kadar bir dayanım gücü veriyor. Ve bildiğime kadar bakır ve gümüş en hızlı ısı transferi yapan metaller. Yani bu şu demek, hani saniyeler belki yemek yaparken, hatta Michelin restoranlarda yüksek yani üst seviye restoranlarda çok hızlı yemek yapmak, çok özel yemek yapmak, bunu kullanırken de bu mutfak gereçlerinin aslında lüks olmaktan çıkıp çok hızlı cevap veren ve lezzetini de koruyan aslında araçlara da dönüşüyor. Onun için hem son kullanıcının göz ve elegans ve lüksri kısmına hitap ediyor bir taraftan. Yani öyle bir tüketici kitlesi var. Ama bir taraftan da şefleri de fethediyor ki bu da aslında B2B'ye giriyor neredeyse. Yani o insanların aracı olarak. Yani Edelkron'da sizin aslında B2B'ye hitap ettiğiniz gibi, aynı zamanda son tüketiciye de hitap ettiğiniz gibi çok farklı yemek severler de vardır bu işin içinde. Lezzet odaklı düşünen bireysel kişiler de olabilir. 3-4 farklı kitleye 3-4 farklı motivasyonla bence ulaşıyor.
Çok doğru. Burada da zaten ana sayfalarında Pro Cookware diyerek zaten yani profesyonel yemek yapma araç gereci olarak zaten hemen konumlamayı başarmışlar. Ve burada da B2B'nin gücüne gerçekten girmiş oluyorlar. Ama yine ben su bardağı örneğinden vermiştim sadece. Su bardağı gerçekten de artık keyfe keder bir şey. Ona $70 verirken artık bayağı fantazi yapılıyor. Ama yine de hikayesi varsa ürünün, insanlar seve seve onu da alabiliyorlar. Sanıyorum iyi de başarılı oluyordur.
Valla ben burada aslında şunu da söylemek istiyorum. Yani ben bunu gördüm ama mesela farklı illerimizde, özellikle Güneydoğu'da bizim bu el sanatlarıyla ilgili hala yaşayan ustalarımız var. Yani bu işi devam ettiren ama birçoğu da aslında yok oluyor. Şimdi burada o kadar güzel bir örnek var ki, ben o tarafta bizi dinleyen arkadaşlar varsa hani onlara da sesleniyorum. Bizim değerlerimizi alıp bir iş plan formatında, bir girişimci ruhunda, ki bizlerden de destek alarak aslında çok ince ve hassas güzel işler yapan ustalarımızın emeklerini ihracatçı olarak, yani nedir? Globale bakan, İngilizce bilen, bizimle beraber hareket eden birileri bunları düşünerek belki bir soy gibi ikinci, üçüncü, dördüncü marka çıkarır. Yani bakırdan yapmaz ama ben biliyorum Mardin'in birçok konuda gümüşte ileri gittiği yerler var. Yani Urfa'da, Antep'te yani farklı farklı el sanatlarında ilerleyenler var. Ama burada yine belli bir bilinçte, hedefte pazarlama kabiliyetini yüksek tutarak, ihracat kafasını geniş tutarak buradaki değerlerimizi dünyaya satmamız gerektiğini düşünüyorum.
Burada ben bir yandan chatte bir takım sorular var. Bu soruları dile getirmek istiyorum. Her ne kadar podcast kaydının içinde de olsak. Çünkü podcast'i dinleyen insanların da aynı soruları sorma ihtimali var. İşte gümüş kararmaz mı? İşte az önce benim de sorduğum gibi bakır dediğimiz şey kalaylatılmaz mı? Bunları nasıl, bunları halletmemişler mi? Ya, gibi bir sorular geliyor. Aslında otomatikman bunun cevabı, bunun bir cevabı olduğunu anlamamız lazım. Yani birisi bunu uluslararası ticarete dökmüşse satış sonrası servis yapamayacağı aşikar. Yani bir tencereyi yolladıktan sonra atıyorum Amerika'ya, Almanya'ya sonra onu geri alamaz kalaylatmak için ya da işte karardı diye şeyini yapamaz. Demek ki onları da çözmüş. Onları da ve demek ki çözülebiliyormuş. Ben de bilmiyorum tam olarak çözümlerin ne olduğunu ama çözüldüğünün farkında varmak ve
burada yine söylediğimiz gibi %100 müşteri memnuniyeti var. Yani bunun haricinde bir şey olamaz.
Tabii.
Burada şunu da söyleyebilirim Kadir abi, senin söylediğine ek olarak. Zaten genellikle yapılan işlerde bir tür sorun oluyor, bir tür sıkıntı oluyor. Ve bazıları bu sorun ve sıkıntıları çözmeyi göze alarak, çözerek bunu kendine bir rekabet gücü olarak ediniyor. Markasını buna göre konumluyor. Diğer kişilerse, diğer rakiplerse veya o pazara girmek isteyen gönüllüler, çalışma yapanlarsa bakıyor. İşte bakır piyasasında şöyle zorluklar var, oraya girmeyelim. Çünkü biz onu çözemeyiz. Ama biri çözdüğü zaman zaten o pazarda aslında gerçekten iyi bir, kaliteli bir oyuncu oluyor ki diğerlerinin çözemediği bir sorunu çözmüş.
Çok doğru. Gerçekten biraz öne geçmek bir dezavantajı göğüslemeyi gerektiriyor. Onu göğüslemek için uğraşmak gerekiyor ama zamanla kolaylaşacağını o çözümün farkında olarak bazıları giriyor ve batmadan daha başarılı oluyor. Evet.
Kadir, bir paylaştığım Forbes dergisinde bir yazıda zaten...
Onu da ben ekrana vereyim. Forbes dergisinde ya çıkan yazıya bakalım.
Evet. Burada zaten ortalarda daha çok. Ya burada bizim arkadaşlarım bu soruları şöyle yani buraların geçilmiş olması lazım. İhracata çıkan birinin zaten ürünle ilgili hiçbir şekilde sorunu
ben tam bulamadım da bir
yandan olmaması bakayım. Gerekiyor.
Biraz daha aşağıda.
Daha aşağıda.
Evet. Burada evet.
Burada demek istediğim ya bu firma tahminim 3-4 yıllık ve yani Forbes dergisinde markasını anlattırmayı yani Forbes dergisine konu olmayı, Forbes dergisinde yer almayı beceriyor ve uçakta giderken veya hani herhangi bir yerde bu makaleyi Forbes dergisinde okursanız Türkiye'den böyle bir işletmeden haberiniz olsa zaten ona göre bir beklenti oluşturursunuz ve bu yapılan ürünlerde benim gördüğüm kadarıyla ömür boyu garanti veriliyor. Burada recover dahil. Yani zaten bu işin doğasında da bu vardır. Yani bizim tabii ki çok konuda birçok şeyi tekrar etmemiz mümkün değil. Bizi dinleyenler aslında bölümleri izledikçe ihracatla ilgili, dünyada globalde iş yapmayla ilgili tüm notları toplayarak geliyorlar. O yüzden muhtemelen bizim verdiğimiz örnekler bu çıtalardan geçmiş ve bu yetkinliğe sahip olmuş örneklerdir. Onun için bence buraları geçip aslında bu başarının arkasında neler var? Biz bu başarıyı devam ettirip hangi fırsatlar adına hareket edebiliriz? Bunlara bakmak lazım. Bir bu bizim topraklarımızda yine güçlü olduğumuz bir konudur. İki evet hem birkaç tane segmente hem lüks segmente hem ahçıların alet edevat dediğimiz kullanımına, bireysel lezzet peşinde koşan kişilere hitap ediyor. Ve hijyen konusunda da bu iki maden diğer bütün madenlere göre en güçlü tool'dur. Yani hijyene önem verenler de aslında bakır ve gümüş kullanabilirler. Topladığımızda bu ürünün talep edilmesi ve sunulması açısından yani büyüme açısından demek istiyorum, bir sıkıntı yok. Yani gayet doğru yerde konumlanmış, doğru bir problemi çözmüş ve premium ürün yapıyor ki bakırı ne şat bardağı olarak ne de başka malzeme olarak ben görmedim. Yani benim bildiğim bakır bir tencere olur, bir de cezve olur. Yani açıkçası burada
Evet.
tasarım var, üstüne marka var. Birçok şey üst üste konmuş ve böyle bir başarı
Hikaye de var.
gelmiş.
Ya bunu ciddiye almış birisi. Yani az önce de işte Emir Ali Enç gerçekten de bu işi yapmayı çok iyi. Ben şu anda mesela şu Forbes dergisindeki yazıyı okuyorum. Öyle anahtar kelimeler seçilmiş ki yani çok ne yaptığını bilen insanların hem aklına, analitik zekasına hem de duygusal zekasına çok iyi hitap eden cümleler var arka arkaya. Yani mesela yine mesela şurada bir the company offers a lifetime warranty yani ömür boyu garanti veriyor şirket. Ama hemen arkasından parantez içinde şimdi ömür boyu garanti belki analitik zekamıza hitap ederken hemen yanına koyduğu cümle jenerasyonlar boyunca nesiller boyunca bu kapkacakları ailenizin bir şeyi olarak hani nasıl derler nesilden nesile bıraktığı bir mirası olarak kullanabileceksiniz diyor. Bir yandan da duygusal tarafa da aynı anda yaşam yani lifetime ömür boyu garantinin ne anlama geldiğini ve aile içi bağlar, çocuklar, torunlar işte bir hatıra bırakmak falan gibi çok başka yerlere falan da bağlıyor. Öteki taraftan
Aslında seri numarası var. Kadir çok özür dilerim böldüm. Seri numarası var. Ve şuraya bence vurgu yapılıyor. Biliyorsun Fransa'da, Avrupa'da veya Çin'in porselenleri de böyle limitli editionlar çıkarır. Yani sanki bu bir tencere değil de atıyorum bu seriden çıkarıldı ve sen bunu daha sonraki nesillere miras olarak bırakırsın. Evet, altta böyle de bir vurgu var ve her tencerenin seri numarasıyla hareket ettiğini gösteriyor. Bence zaten şöyle bütün satılan tencerelerin kime gittiği, kim tarafından kullanıldığı hepsi onların kaydında var.
evet. Öte yandan işte burada güzel olduğu kadar aynı cümle içerisinde kullanmış. Güzel olduğu kadar ısıyı da 157 kat çelikten daha fazla hızlı transfer eder diyor Bakır. Yani analitik ve duygusal çok güzel işini çözmüş. O yüzden öğrenci çok şey var. Yaptığı yani neler neler var diye insanı düşündürtüyor. Böyle bizim unuttuğumuz ama aslında içinde servet yatan daha neler neler var diye düşündürtüyor. Konu biraz bunu yapacağım kararını vermek. Ben buna dalıyorum ve ben bunu ayağa kaldıracağım kararı vermek. Özellikle geleneksel şeyler, eski şeyler, işte tavalar eskiyse, bakır eskiyse neden yine de hala bir faydası varmış ki kullanılmış. O fayda neydi geri hatırlayıp bunu yeni dilde pazarlamayı öğrenmek. Gerçekten burada yapılan şey bu yani. Bu arada gümüş de gerçekten antibakteriyel olayı çok ilginç. Mesela gümüşün de ben gümüş katkılı kumaştan yapılan yastık kılıfları duymuştum. Böylece antibakteriyel oluyor. Rahat rahat uyuyabiliyorsunuz. Çok fazla yıkamasanız bile mikroplar barınamıyor falan diye yastık kılıfları görmüştüm böyle gümüşten. Dediğim gibi bunları çok iyi istifade ederek kullanmışlar. Buradan nereye gidelim? Başka linkler vardı, onları açabilirim. Ya da
Burada aslında şöyle bir şey var. Yani hani mesela organik yemenin, hani organik yiyeceklere olan talebin artması, geçen bölümlerde Instant Pot'ta bahsettiğimiz fast food yerine daha sağlıklı yiyeceklere talep artması. Bir yandan şöyle bir pazarı da işaret ediyor. İnsanlar daha orijinal saydıkları, sağlıklı düşündükleri ürünlere doğru yöneliyorlar. Buradan da pazar, bu pazardan da bir pay alıyor bence. Dolayısıyla evet, geliri yüksek insanlar belki de en sağlıklı, en hijyenik lüks görünümünün yanında bu tarz faydaları da barındırdığı için talebi devam ediyor.
Burada tabii şu sorular olabilir. Yani burada bu girişimci örneğinde zaten globalle muazzam bir bağlantısı var. Yurt dışında pek çok ülkede bulunmuş. Yabancı dili muhteşem. Ve dolayısıyla hani ihracata başlaması, müşteri bulması bakımından pek çoğunun sahip olmadığı avantajlara sahip. Burada o tarz bir kaygı söz konusu olabilir. Yine hani yani burada tamam bakırı biliyor ama aynı zamanda yabancıyla da çok yakınmış. Biz bu anlamda ne yapabiliriz gibi belki sorular oluşabilir. Yani bunu tekrar tekrar cevaplıyor gibi oluyoruz ama ben yine burada buna ne diyebiliriz diye sormak istiyorum.
Valla isterseniz şöyle yapalım. Yani bölümde biz aşama aşama yani girişimimizi ve bunun püf noktalarını anlattık. Oluşturduğu fırsatlardan bahsettik. Yine topraklarımızda geliştirilebilecek bir iş olduğunu söyledik.
Benim de ekleyecek bir şeyim yok. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sonraki haftalarda görüşmek üzere.